Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün paranın izini süreceğiz. Kim paranın peşinde değil ki? Kim paranın izini sürmüyor ki?
Doğru. Doğru öyle. İnsanlık tarihinin en karmaşık nesnesi bu. İnsanlık tarihinin başından beri pek çok hadiselerin sebebidir. Aslına bakarsanız tarihi hadiselerin, sosyal hadiselerin, hatta insanların şahsiyetinin teşekkülünde bile ne kadar inkar edilirse edilsin paranın büyük bir rolü var.
Herhalde üzerine en çok konuşulan, yazılan, hani aşk, ne kadar bir terazi kursak, bir tarafa aşkı koysak öbür tarafa da parayı koymak lazım.
Evet, zaten birbiriyle de irtibatlandırılır. Yani bir yaşlı hanım vardı komşumuz. Evladım aşk ekmeğin üzerine sürülüp yenmez derdi. Yani evlilikte mantığın rolünü anlatmak için parayla aşkın çok rolü var. Pek çok zaman para aşkın düşmanı, aşkı engelleyen bir kara kedi olarak, bir cadı olarak lanse edilir.
Herhalde aklını kullanmayanlar için olsa gerek.
Tabii. Yani dünyada
aşkı
her şey...
Aşkı bulmuşsan, para da cebinde varsa neden ikisini
yoksa,
birden...
Yoksa tabii şöyle bir durum var. Yani aşk nedir? Burada tabii söylemek sen aslında şu insanların pek anlamadığı ve anlamak istemediği. Aşk güzel bir şey. Ama aşk sevginin aşırı halidir. Aşırı her şeyde biliyorsunuz bir tehlike vardır. İnsanın duygu yoğunluğunda verdiği kararlar mesela çok kızgınken, çok sevinçliyken nasıl yanlış oluyorsa aşk da insanı bazen yanıltabilir. Hı hı. Eğer aşk ile mantık, daha doğrusu kalp ile beyin, kalp ile dima, kalp ile mantık bir aradaysa o çok güzel bir şeydir. Hı. Nurun ala nurdur. Ama insanların çoğu bunlardan mahrumdur. Hı hı. Bazısı sadece aşkla, yani kalple hareket eder, mantığı hiç devreye sokmaz. Fakat işte aşk geçici bir şey veya aşk zannedilen şey geçici bir şey. Bu sefer
sonra kalıyorsunuz, kararlarınızla baş başa.
Eğer tesadüfen aşkla beraber mantıkla hareket ettiyseniz veya başka bir takım parametreler o problemleri çözüyor. Mesela zenginseniz problem çözülüyor ama öyle değilse bu sefer... hakikatler ortaya çıktığı zaman vahim oluyor. Bu da tabii parayı suçlanmasına veya aşkın itham edilmesine sebebiyet vermiş.
İkisi aynı derecede yanlış anlaşılan ve aynı derecede hayata dahil edilirken hata yapılan şey zannediyorum.
Ama insanlar biliyorsunuz mutlaka bir günah keçisi ararlar. Hiç kimse kendisini suçlamaz. İşte aşkı, parayı, kendisine haset edenleri, şunu bunları suçlar.
Efendim, yani düştüğünüzde masaya vurup senin yüzünden düştüm diyen kişilerin
benim
olduğu
böyle
bir toplumda.
Çok normal. Tabii çok normal.
Çok da şaşırtıcı değil. Şimdi para üzerine çok konuşulan, önce ona sahip olmak istediğimiz, sonra süreç içinde ona sahip oldukça aslında bize sahip olduğunu gördüğümüz bir şey. Ama buna rağmen onsuz yaşanmıyor. Bugün sahip olduğumuz, hayal ettiğimiz pek çok şeyin altında aslında bir alım gücü var. Biz de burada paradan bahsederken ya da paranın tarihini konuşurken aslında belki de alım gücünün tarihinden konuşacağız. Evet. Şimdi adı para olsa da geçmiş dönemlerde altındı.
Belki, para bir sembol. Para bir sembol.
Belki takasta kullanılan bir maldı ama gün sonunda tümünün insana sağladığı şey aslında alım tırnak içinde gücü.
Evet.
Herkes bu gücün peşinde.
Tabii hiç parası olmayıp arazileri olan, hiç parası olmayıp ambar dolusu ticaret eşyası olana da paralı derler. Yani burada para bir semboldür. Hı hı. İştirak kudretinin, yani alım gücünün bir sembolüdür. İnsanlar her zaman yalnız başına yaşayamıyor insanlar. Hı hı. Bu Allah böyle yaratmış. Hani insan sosyal bir varlıktır diye başlar ya kitaplar. Tek başına yaşamak çok istisnaydı. Dağın başına çıkan adam bile bir şeye ihtiyaç duyuyor. Hele şimdi. Robinson Crusoe bile yalnız başına yaşayamadı. Oradan kaçmak için yapmadığı şey kalmadı. Şimdi insanlar başkalarıyla bir arada yaşadığı zaman ne olacak? İşin çok, sosyal yaşantının çok çeşitli boyutları var. Bunlardan bir tanesi de para boyutu. Şimdi siz bazı şeylere ihtiyaç duyuyorsunuz. İnsan bazı şeyleri kolay elde edebiliyor. Bazı şeyleri kolay elde edemiyor. Bunun için çalışması, gayret etmesi lazım. Bazen gayret etse de elde edemiyor. Çeşitli sebeplerle. O zaman cemiyette bir taksim-i amal, iş bölümü hasıl olmuş. Herkes insanların ihtiyacı olan bir işi yapıyor. Bunu satarak, başkalarına devrederek onlardan kendisine lazım olan hizmeti, işi alıyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. Şey böyle doğmuş biliyorsunuz, hı hı, ekonomi. Şimdi siz çiftçisiniz, ekip biçiyorsunuz, ambarınızı buğdayla dolduruyorsunuz. Bunun hepsini yemeyeceksiniz tabii ki. Yiyeceğiniz kadarını ayırıyorsunuz. Geri kalanını, ihtiyacınız olan başka ne var? Şeker var, çay var, gaz yağı var, kumaş var.
En basiti
var. Hı hı. Çok primitif bir şey olarak söylüyorum. Bununla değiştiriyorsunuz. Çünkü karşı tarafında gaz yağı var ama buğdayı yok. Hı-hı. O da ekmeksiz yaşayamaz. Gaz yağı içilmez
i̇şte
malum.
İşte takas kültürü böyle
evet,
doğuyor.
Trump'a takas kültürü. Sonra bu Trump'a edilecek mallar her zaman teslimi kolay değil. Karşı tarafın ihtiyacı olmayabilir. Yani inkişaf etmiş bir cemiyette. Bende de buğday var abicim. Ben ne yapayım buğdayı? Hele o kadar buğdayı. Sen de ona başkasına sata. Olmuyor tabii. Bu da o zor.
Satsam kendinki.
Bunun üzerine insanlığın en eski devirlerinden beri para denilen bir şey keşfedilmiş. İşte insanlar demişler ki biz bu mallar için bir sembol koyalım. Bir işaret koyalım. Nasıl bugün çek yazılıyor aslında o çek bir paçavradır yani. Karşılığında onun bankada karşılığı var.
Elbette onun değeri üzerindeki kağıt mıdır?
Demişler bir sembol koyalım. Ama bu sembol çok da sembolik olmasın. Çünkü sembole sembol değerini veren bir şey yok. İnsanın adı ne kadar paraya güç verir? Demişler ki biz bunu kıymetli madenden yapalım. Nedir kıymetli maden? İnsanlık tarihinin başından beri iki tane kıymetli maden var. Birisi altın, birisi gümüş. Bunların da folklorumuzda, kültürümüzde çok geniş yeri var. Gerekirse bir programda bunları konuşuruz. Altına bağlamışlar ve gümüşe bağlamışlar parayı. Böyle olunca...
Yani aslında o paranın değeri onun üzerindeki altın.
Evet, altın. Karşısında alacağınız mal kadar ondan veriyorsunuz.
Yani şimdiki gibi kağıda basılı değil. Aslında siz ona altın veriyorsunuz.
Tabii aslında devlet de basmıyor. Sonra devletin para basması sonradır. Altını siz böyle yapraklar halinde kesiyorsunuz ağırlığıyla. Mesela bana şu kadar buğday lazım. Onun kıymeti kadar piyasadaki revaç kıymeti kadar altını kesip adama veriyorsunuz. Esas mantık bu. Tabii bu sonradan...
O da onun küçük bir parçasıyla veriyor, gidiyor, gaz yağı alıyor, alıyor, bir parçasıyla şeker alıyor
falan. Bu altın parçaları piyasada dolaşıyor. Daha küçük şeyler için gümüş dolaşıyor. Sonra devlet bu işe el atıyor. Diyor ki bu devamlı böyle küçük para vermedin, sahtecilik yapılabilir. Sonra parayı, altını bu hale getirmek, onu sonra tekrar toparlamak bir insanın yapabileceği bir şey değil. Çok kuvvetli fırınlar istiyor, teknik istiyor. Devlet bu işi üstlenmiş. Demiş ki, devlet biliyorsun insanlık tarihi kadar eskidir. Çünkü insanlar madem ki, o da işin ayrı bir ebadı. İnsanlar madem ki topluluk halinde yaşayacaklar, o zaman bir üstün otorite olması lazım. Niçin? Çünkü insanların bazısı güçlü, bazısı güçsüz. Fiziki olarak veya sosyal olarak. Güçlü olan haklıysa mesele yok. Ama haksızsa güçsüz olanı ezecek. Gayet tabii olarak. Hiç, yani çok nadir insan ben haksızım vazgeçeyim der. Güçlüyse onu ezer. Buna mani olması lazım bir gücün. Ya yani üstün bir güç olması lazım. Cemiyet hep birlikte bunu yapamaz. İşte devlet böyle doğmuştu. Tıpkı para gibi. Parayla devlet aynı anda doğmuş. Ve devlet demiş ki bu parayı ben basayım. Belli ağırlıklarda paralar basayım. Üzerinde bu parayı benim bastığına dair bir işaret olsun. Bu bir emniyettir. Yani bu parayı devlet bastı. Ona bunun karşılığında da devlet bunu bir ticarete dönüştürmüş. Para basma karşılığı para almış. Sizin altınız var. Şimdi yapıyorlar ya hurda altın kuyumcuya götürüyor karşılığı bir. Aynı onun gibi. Siz de bu parçaları topluyorsunuz. Devlet darphanesine götürüyorsunuz. Darphane zaten para basma yeri demek. Darp basmak demek. Götürüyorsunuz diyorsunuz ki bakın bu tartıyor hassas terazilerde. Burada şu kadar gram altın var. Size o gram karşılığı tık tık tık tık tık sikke kesiyor. Para yani üzerinde hükümetin alameti olan karşılığında da cüzi bir para basma parası alıyor. Devlet kendi para basmıyor. Kendi de para basıyor da piyasadaki paralar böyle teşekkür ediyor. Siz kendiniz götürüyorsunuz bir külçe altın, bir çubuk altın. Para bastırıyorsunuz.
Sizin peki bunun üstünde her zaman aynı şeyler mi yazıyor? Yoksa o paranın size ait olduğuna dair bir şey var mı?
Hayır. O ammenin itimadına mazhar olduğu için standart. Üzerinde evet hükümetin işareti var ki bunu hükümet bastı. Burada tabii bir hile hurda yapılamaz. Çünkü devletin kontrolü var. Burada tabii hileyi iki türlü yapıyorlar. Birinde devlet yapıyor hileyi. Biliyorsunuz altın ve gümüş kolay işlenmez. Bunu işleyebilmeniz için içine nikel katmanız lazım. Veya bakır katmanız lazım. Evet. Bunu biraz fazla katarsanız yine aynı ağırlıktadır altın. Fakat daha düşük kıymetlidir. Enflasyonun
yansıması böyle
eski oluyor. Orta çağdaki hali bu. Fatih Sultan Mehmet'e ilk Yeniçeri, Osmanlı tarihindeki ilk Yeniçeri ayaklanması hiç aklı hayale gelmeyen bir şeydir. Yeniçerilerin padişaha bağlı olan askerlerin ayaklanması bu sebeple olmuştur. Çünkü çeşitli sebeplerle Kosova ve Varna savaşlarının getirdiği mali yıkım sebebiyle hazinede para az olduğu için maaşlar züyuf, ayarı düşük akçeyle verilmişti. Aptal değil tabii Yeniçeriler. Dediler ki evet akçe aynı akçe ama içindeki gümüş miktarı az. Ayaklandılar. Buna Buçuktepe isyanı derler.
Bunu ölçüyorlar herhalde. Biliyorlar tabii. Konuşuyorlar sağda solda konuşuyorlar.
Yani bu işin ehli var. Yani kapalı çarşıda adam altına bakıyor altının sahte mi, hakiki mi olduğunu. Bırakın sahteyi. Sahte
şu
altın.
Şu ısırmak meselesi var.
O da var ama şimdi sahte altın deyince biz şöyle altın değil anlıyoruz. Hayır. O emisyonda basılmış değil ama gene altın. Ağırlığı falan aynı. Onu bile anlıyor. O erbabı. Yeniçerilerin içinde de esnaf yeniçeriler var. Yani ordu sefere gittiği zaman ordunun nalbanttan tutun çamaşır yıkamaya kadar pek çok hizmeti var. Hamamına kadar. Bunları devlet yapmıyor. Bunları devlet ihale ediyor. Sefere giderken diyor ki biz Suriye sefer yapıyoruz. Ordu esnaf olmak isteyenler müracaat etsin. Her mesela 10 kalem, yani 20 kalem.
Asker para vererek mi hamama gidiyor orada?
Tabii tabii elbette. Ama devlet onu sübvanse ediyor. Bazen parasız. Bazen
şöyle
yok, yani sözümü geri aldım. Sözümü geri aldım. Yemek, hamam bu gibi şeylerde devlet karşılıyor. Ama şahsi ihtiyaçlar olursa hususi onları parayla yaptırıyorlar orada. Tamam. Bu orada esnafı hem o devletten bu hizmeti karşı para alıyor hem de savaş ganimetlerine ortak oluyor. Çünkü her ne kadar esnaf da olsa o savaşçı yani risk alıyor. Bunları orada esnafı derler. İşte hep anlatırlar Yeniçeri Ocağı nasıl bozuldu. Zamanla Yeniçeri kalmadı. Orada esnafı Yeniçeri oldu. Adamın dükkanı var. Yeniçeri maaşı alıyor. Orduda falan adamın eşi yok kışta da bışta da. Dükkan
talim malim yok yani.
Yok. Ama Yeniçeri sıfatını kullanıyor. Tabii bu bir müddet sonra kendisine cemiyette bir güç veriyor ve böylece ocak tefessü etmiştir. Aslında çok normal, çok makul, çok akıllıca, çok ileri görüşlü bir sistem. Zaman içinde çeşitli sebeplerle başka zaman anlatırız veya anlatmışızdır. Deforme olmuş. İşte bu orada esnafı bundan anlıyor paradan. Yani Yeniçeri anlamasa bile parayı herkes anlıyor. Enteresan çocuklar bile anlıyor. Ben eskiden çocuklara bir şey verdiğim zaman bu kaç lira derdim. Al sana bu 5 lira derdim. Bu 5 lira değil 2,5 lira derdim. Akıllısın derdim. Sen alışveriş yapabilirsin. Parayı tanıyorsa bir çocuk.
Okuma yazması yok ama parayı
tanıyor. Parayı tanıyor. Bu 2,5 lira. Şimdi.
Bu da alım gücü. Bu da alım gücü. Bakkala gittiğinde alıyor.
Evet. Babaannem bir tarihte öyle demişti. Komşunun çocuğuna al şu 5 lirayı dedi. 2 tane ekmek al dedi. Yani bir de babaannem bir de böyle komşu çocuklarına iş yaptırdı ama. Başkasının çocuğunu çalıştırmak dinen uygun olmadığı için hem örfen izin verirler ama yine de ona bir hediye verirdi. Bazen para verirdi. Büyük bir işse, küçük bir işse hediye verirdi. Mesela kağıtlı şeker o zaman çok makbul. Şimdi makbul değil. Çocuklar yüzüne bakmaz. Veya meyve. O zamanlar meyve Turfan'da anca bulunuyordu. Bulunmuyordu daha doğrusu. Babaannemde her zaman o vardı. Kurusu olsun vardı. Onu verirdi. Çocuklar bayram ederlerdi. Yarışırlardı babaanneme bir şey almaya. Ben alayım diye. Babaannem dedi al şu 5 lirayı de. Bu dedi 5 lira değil dedi 2,5 lira. Tamam dedi ben seni bunu bilerek söyledim ki sen parayı tanıyor musun? Yoksa alamaz ki çocuk. Parayı tanımayan bir çocuk
alışveriş yapamaz.
Teste tabi tutuyor. İnsanlar enteresan. Neyse. Şimdi bir devlet yapıyor bu işi. Bir de şahıslar yapıyor. Paranın kenarını törpülüyor.
Törpülerken?
Dökülüyor o gümüşler altınlar. Sonra onları değerlendiriyor. Normalde 3,36 gramlık para bakıyorsunuz 3,20 diyeceksiniz bu ne kadar ama şey yekünde çok olunca
tabii kaç para törpülediğine göre değişir.
Kuyumcular o yere dökülenleri ayrıca satıyorlar.
Onun ihalesi var.
Evet. Tabii. Şimdi bunun için paraların kenarı eskiden tırtıklı basılırdı. Törpülemesinler diye.
Ya da törpülenip törpülenmediği anlaşılsın.
Anlaşılsın. Tırtıklı devlet bakma onun hususi şeyi vardır. Kalıbı koyarsınız para tık kenarı tırtıklı çıkar. Siz onu törpülediğiniz zaman o tırtıklar gider. Kendiniz de o tırtıkları öyle muntazam yapamazsınız. Yapsanız bile artık o çok komplike bir iştir. Böyle 2 tane parayı iç etme. Nasıl şimdi devlet kağıt parayla cebimizden her gün, her dakika, her saniye para çekiyor. Enflasyon yoluyla para çekiyor. Şu an cebimizden paranın kıymeti gidiyor. Akıyıp gidiyor. Görünmeyen eller. Tabii sadece devlet değil.
Tabii devletin bu iş altın sistem. Olsa belki.
Biraz daha emniyetli. Evet. İşte onun için tarih boyunca devletler hep metal para, altın ve gümüş para koymuşlar. Çünkü bunun kıymetini tespit eden Allah'tır. Yani bu mecaz tabii piyasa tespit ediyor. Dolayısıyla bundaki düşme ve artma umuma şamil bir düşme ve artmadır. Ve her zaman emniyetlidir. Onun için İslamiyet'te faiz haram kılmıştır ama paranın değeri sabittir. Altına endeksidir. Birine bir borç verdiğin zaman 100 lira, 100 lira olarak geri aldığında paranın değerinde düşme yok. Yani kağıt para olarak düşünmemek lazım.
Karşılığında altın.
Evet.
Diyelim ki 1 gramsa 1 gram altın veriyorsunuz.
Veriyorsunuz. Alırken 1 gram altın karşılığı para alıyorsunuz.
Peki mesela bunu 1 gramdan fazla istemek geriye. O caiz
değil. Evet. Ben 1 gram veririm 2 gram isterim dediniz bu faiz olur. Ve 1 altın veririm 1,5 altın isterim de bu faiz olur. Ama kağıt para olarak verdiğiniz zaman bunun karşılığı 1 gram 2 gram 3 gram altınsa ödeme zamanı her türlü borçta bu böyle veresiye borçta siz altın karşılığını istersiniz. Bu bir emniyet sübabıdır cemiyette.
Onun için, ayıp bir şey de değil. Bazen ben aileler içinde bunun tartışmasının yaşandığını duyuyorum. İşte bize borç para verdi kızımız evlenirken. Üstünden 3 sene geçti. İşte biz ödeyelim dedik ama şimdi onun karşılığını altınla istiyor.
Ama işte şimdi
baştan
bu,
konuşmak ama, mı lazım?
Hayır, konuşmak lazım değil, isteyebilir. Çünkü kağıt paralar altın karşılığı borç senetleridir. Şimdi kimse kimseye borç vermez böyle yapılırsa. Bunu bir kere borç alanın düşünmesi lazım. Yani bak diyelim meşhur bir hikaye anlatılır. Adam bir tanesi birine işçi olmuş. Hazreti Peygamber anlatıyor. Bu hikaye de değil yani. Hazreti Peygamber anlattığı bir şey. Eski ümmetlerde birisi. Adamın ücreti verecek. Adam kayboluyor, işçi. Adamcağız onun parasıyla bir koyun alıyor. Koyuncuymuş. Sonra koyun ürüyor. Gel zaman git zaman adam ücretini almaya geliyor. Bir sürü veriyor ona. Diyor ki bu sürü senin. Çünkü ben senin o paranla bir koyun aldım.
Büyüdü.
Tabii onun bakımı makımı artık orası şeydi. Ve bunu anlatınca Allah kapalı kaldığı mağaranın kapısını açıyor. O bir hikayedir biliyorsunuz. Hmm. Mağaranın kapısı kapanıyor. Herkes hayırlı bir iş anlatıyor. Üç kişi. Kapı açılıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu hikayeden açıkça bahsedilmez. Mağara, Eshab-ı Rakim diye anlatılır. Ama Hazreti Peygamber bunların ne yaptıklarını anlatıyor. Biri anne babasını hürmetler, biri nefsini bir kadına saklamaktan, biri de bundan dolayı mağaranın kapısı tamamen açıp kurtuluyorlar. Şimdi İslamiyet'te ve bütün dünyada altın ve gümüşün para olması insanları koruyor. Üzerinde kimin parası, ister Napolyon'un resmi olsun, ister Rusça'nın, ister Sultan Reşat'ın turunu, fark etmiyor. Altın dünyanın her yerinde aynı kıymettir. Benim dedem rahmetli Rusya'da esir düşmüş ve o esarette son zamanlarında rahat oldukları için çalışmış, para kazanmış. Paraların bir kısmı kağıt rubleydi, bir kısmı altındı. O altınlar işe yaradı, dedem ondan kızıl toprakta yer aldı. Fakat kağıt paralar hiçbir şey yaramadı çünkü Rusya'da çarlık devrilince o paralar, biz onlarla oyun oynardık. Monopoly oyunu oynardık. Hmm. 1000 ruble, üzerinde çarın resim var, bende var hala 1000 ruble.
Avrupa'da böyle haritalar değiştiğinde çok para yakılmış.
Tabii Almanya'da bavulla gidiliyordu tabii, paralar devamlı.
Bir de onu bulundurmak da suç kabul edilmiş, sonra yakanlar
bizde
gömenler
de vardı,
çok
yani
olmuş.
Eskiden tabii kağıt paranın değeri değişmediği için yaşlılar kağıt para saklarlardı. Öldükleri zaman tedavülden kalkmış paralar. Yani o zaman alınsa belki bir daire alacak para. Şimdi hiç olmuş. Evet. Artık banka bile almıyor. Yani düşerse belki numismatlar, koleksiyonerler. Şimdi para insanlık tarihi kadar eski. Din kitaplarında Adem Aleyhisselam'ın para bastığı ve kullandığı anlatılıyor ve altın gümüş para. Ama bizim bildiğimiz en eski para, bulabildiğimiz en eski para Lidyalılara aittir.
Evet, tam da onu sormaya hazırlanıyordum. Meşhur.
Anadolu'da Sart şehrinde. Evet. Sart eski Anadolu'nun en eski şehirlerinden bir tanesidir. Sart. Harabeleri en güzel olan Efes'ten sonra, bu benim yorumum, yanlış olabilir, sanat tarihçilerine sormak lazım ama en güzel harabeler Sart harabeleridir Efes'ten sonra. Mutlaka gidip görmeye değer. Manisa İzmir arasındadır burası ve İncil'de anlatılan 7 kiliseden birisi buradır. Havariler buraya gelmişler o zamanlar. Sart'ta basılmış bu para, Lidyalıların parası. Onun için Lidyalılar parayı bulan olarak anlatılır ama bulan değil.
Geçmiş.
Bize gelen para öyle. Hatta Lidya hükümdarı Krezus hakkında efsaneler vardır. İşte tuttuğu altın oluyor, açlıktan ölüyor. Yani parayı, yani paraya olan düşkünlüğü, altını para olarak kullanması bir müddet sonra, o zaman da şey ortaya çıkıyor. İşte bugün de konuşulan, para saadet getirir mi, getirmez mi? Aslında para saadet getirir. Bunda şüphe yok.
Nasıl kullanılacağına göre değişir.
Ama tek başına para saadeti getirmez veya parası da saadet olur. Yani bunlar mutlak değildir. Yani para yoksa saadet yoktur. Para varsa saadet vardır. Doğru değil. Ama para var, saadet yok. Öyle bir şey yok. Yani parayla da çünkü parayla saadete vesile olacak pek çok şey elde edilebilir.
Ne yaptığınızla alakalı. Şimdi soruyorlar ya size, işte çok para gelse bir yerden, bir miras gelse ya da ne yaparsınız? İşte hemen herkesin aklında hayır kurumları oluşturmak ve insanlarla paylaşmak var. Ama para cebine girince
yok,
bunu yapan
tabii
çok az kişi
var. O bizim insan olarak ikiyüzlülüğümüzdür. İnsanlar her zaman bu hususlarda, hele bizim gibi çok ezilmiş cemiyetler, hemen ikiyüzlü bir şey geliştirirler. Ben sadece belgesel seyrediyorum demek gibi. Veya ben dürüstlük çok severim falan gibi sözler. Bu ciddi değil. Ama tabii de bir şeydir. İnsanların ihtiyaçları var. Elbette ki bu ihtiyaçların bir şekilde karşılanması lazım. Ama çok parası olanların da parasını bırakın hayır kurumlarını, akıllıca kullandığını.
Hayırlı bir işte.
Evet, hayırlı bir işte kullandığınız söyleyemez. Çok affedersiniz, bir yaşlı akrabamız vardı. Oğlu çok güzel bir ev yaptırıyordu, 2 katlı. Babası baktı. Babası saatçiydi. Babası da fakir değildi. Oğlum dedi, çok para ya zinaya gidermiş ya binaya gidermiş. Çok şükür seninki binaya gidiyor dedi.
Oo.
Yani çok para alan onu hayırda kullanmaz. Ya günah işlemede kullanır. Yahut da dünyayı aşırı süslemekte kullanır. Yani hayırda kullanmaz demeye getiriyor çok para. İnsan, çünkü çok para insanın gözünü döndürür. burada ölçü çok para sahibi olmak değil, çok para sahibi olmak güzel bir şeydir. Fakat serveti iyi kullanırsanız, bir de paranın cepte olması makbuldür, kalpte olmaması lazımdır. Para kalpten ise bir insan önce Allah'a, sonra ailesine, cemiyete ve kendine karşı vazifelerini ihmal ediyor. İkinci planda kalıyor.
Çok çalıştığı için mi yoksa paranın getirdiği
İkisi de.
Farklı
İkisi
işlere
de.
Para
İkisi
zaman
de.
Ayırdığı için?
İkisi de. İkisi de. Yani İmam Gazali diyor ki doğum kontrolünün caiz olması diyor. Bir insan diyor çok çocuğu olduğu zaman çok çalışmak zorunda kalır diyor. Onlara bakmak için diyor. Geçim darlığı değil bakın yanlış anlamayın. Geçim darlığı herkes iyi kötü geçinir ama çok çalışmak zorunda kalır. O da diyor Allah'a, kendine ve cemiyete olan vazifelerini ihmal etmesine sebebiyet verir. Aslında çalışmak cemiyete karşı bir iştir ama bu tabii faziletli insanları
misal verir. Ama tek sorumluluğumuz da o değil.
O değil. Ekonomiye katkıda bulunmak değil. Onun için burada diyor mesela doğum kontrolü caiz olur diyor bu niyetle diyor mesela İmam Gazali. Burada doğum kontrolü işin ayrı meselesi de yani dünyaya çalışmanın da makul olması lazım. Yani elbette ki güzel evlerde oturmak, güzel eşyalar kullanmak, güzel yiyecekler yemek, lüks yaşamak haramdan değilse yani helalden meşru kazançsa ve fakirlere zekatını veriyorsa, fıtrasını veriyorsa, sadakasını veriyorsa hiç kınanmaz. Bu adam zengin diye kınanmaz. Ama ideal olan şudur. O insanı ve çoğu da böyle değildir maalesef. Kazançların çoğu. O insanı bakıyorsunuz 24 saat 7 gün çalışıyor insan. Çocuklardan haberi yok. Hı-hı. Hanımından, eşinden haberi yok. Çevresinden haberi yok. Ben çok işim var diyor. Yapamam diyor. Gelemem diyor. İbadet etmiyor. Ailesiyle görüşemiyor. Sosyal faaliyetlere katılıp cenazelere gidemiyor. Bir hobisi yok. Çünkü hobiyle uğraşacak zamanı yok. Tabii bu çok belli insanların üstesna ama çoğu böyle. Peki şimdi bu kazanç faydalı mı değil mi? İşte orası...
Ya da işte ne için yaşıyoruz sorusunun cevabı. Para kazanacak zaman ne için daha iyi bir evde oturmak için? O zaten o evde oturamıyorsun diye.
Oturamıyorsunuz bile. Bir de şu var. Çalışmaktan zevk alıyorum. Tamam. Saygı duyuyoruz. Neticede bazı insanlar için çalışmak bir hobidir, zevktir. Ama bir insan için 7 saat, 7 gün 24 saat çalışmak insanlık onuruna uymuyor. Yani insanın daha duygusal zeka gerektiren işlerle meşgul olması lazım. En basiti çevresiyle haşır neşir olması.
Hiçbir şey olmasa bir kahve içmek için mola vermek, bir sohbet etmek,
mola.
Bir iki kişiyle
veremiyor. Görüşmek. Yemek, ben diyor öğle yemeği bile yemedim diyor. O kadar çok işim var. Yazık o zaman sana. Çünkü sen ne zaman öleceği belli değil. Yani para apartmanlar geride kalıyor. Varisler yiyorlar.
Sabah
birbirlerini düşüyorlar.
İşe gelirken aynısını düşündüm. Dedim ki insanın uğrunda belki de çoluğunu çocuğunu gecesini gündüzünü görmeden kazandığı her şey günün birinde gözünüzün içine baka baka hafifçe flulaşıyor.
Flulaşıyor.
Ölüm anında.
Evet.
Ve deseniz ki ya ben biraz daha bu koltukta oturmak istiyorum.
Evet, istemiyorum.
Bu büyük televizyona biraz daha bakmak istiyorum ama yok.
Yok. Veya artık yaşlandığınız zaman belli bir şeye geldiğiniz zaman gücüden kuvvetten düştüğünüz zaman da ne kadar zengin olsanız olun harcayacağınız şey bellidir.
Hikaye
boşa geçen bir ömür.
Yaşlandığında baba çocuğunun kendisiyle ilgilenmesini istemiş ama çocuk da dönmüş demiş ki
evet.
Baba sen ben çocukken senden ilgi beklediğimde çok çalıştım.
Çalıştın.
Şimdi de ben çok
ben çalışıyorum.
Çalışıyorum.
Evet gayet haklı. Etme bulma dünyası. Ben dakika dukka öyle. Evet. Bu bir hakikattir. Onun için para çok güzel bir şey. Hiç kimse demesin ki parayla saadet olmaz. Parayla saadet olur. Ama akıl, mantık ve ilim çerçevesinde olur. Akla uyan, ilme uyan muvaffak olur. Akla uyan, ilme uyan, uymayan muvaffak olmaz. Olsa da geçicidir.
Kısa bir ara diyelim hemen buluşalım tekrar. Sohbetimiz devam ediyor. Bugün paranın tarihini konuşuyoruz. Adı para olmasa da aslında insanların ticarette kullandıkları ister ürün, ister altın, ister herhangi bir yerden aldıkları ve kıymet verdikleri bir taş. Diyebilir ki biz bu taşa kıymet veriyoruz. Az çıkan bir şey. Şimdiki elmas gibi düşünün. Ne olursa olsun bir alım gücünü konuşuyoruz aslında. Ve insanların bu güç içinde yapamayacağı şey evet. Yok maalesef. Evet. Bugün tarihte şöyle bir geriye doğru gideceğiz. Para için çıkan, paranın başlattığı ya da paranın bitirdiği savaşları
konuşalım. Şimdi ilk cinayet kadın için yapılmıştır biliyorsunuz. Yani tabii kadının suçu yok bunda aslında. Kardeşinin evleneceği kadına göz diktiği için Kabil kardeşini öldürdü. Bu ibretlik bir hadisedir. Ama bundan sonra tarih boyunca olmuş mücadelelerin hepsinin arkasında para vardır. Ben Marksist değilim, Marksist felsefeye de karşıyım ama Marx'ın sınıf mücadelesi ve bilhassa her türlü hadisenin arkasında iktisadi sebeplerin olduğuna dair teorisi büyük ölçüde gerçeklik taşıyor. Yani siz ne derseniz deyin, şimdi Osmanlı Devleti neden battı diye soruyorlar. Yani bakıyorsunuz çok otorite insanlar anlatıyor. Anlattıkları doğru, belki mübalağalı. Ama Osmanlı Devleti'nin çöküş sebebi paradır, parasızlık. İdealleriniz büyük, masraflarınız
sınırlarınız
fazla,
büyük.
Sınırlarınız büyük, nüfusunuz az, paranız az. Şimdi Osmanlı niçin fabrika yapmadı? Çünkü parası yok ve nüfusu az. Fabrika yapardı. Osmanlı aptal değil. Fabrikadan, sanayiden, teknolojiden habersiz değil. Bir de o neticeyi çıkartıyorlar. Para yok. Para olmayınca hani Napolyon'a demişler ki savaşı kaybettik. Sebep? Efendim 12 tane sebebi var. Say. Bir, barut bitti. Tamam, gerisini sayma. Hmm. Çünkü savaşta barut bitti mi? Bunun dışındaki bütün sebepler geçersizdir. Şimdi burada da sizin paranız yoksa her şey paraya bağlı ve sıkıntılar onun arkasına geliyor.
Ama bu parayla ilgili Osmanlı İmparatorluğu'nu eleştirenler, yönetimini eleştirenler parayla ilgili parasızlığın olduğunu ama paranın harcandığı yerdeki önceliklerin de
o da doğru.
Farklı olduğunu söylüyor. Mesela bakıyorsunuz israf, paranın en gereksiz yere harcandığı toplumlar aslında en parası az olan toplumlar.
Paranın akıllıca kullanılmadığı doğru. Osmanlı, ama bu cemiyetin problemidir. Yani
şu anda mesela azıcık kazanıp lüks şeylere parasını harcayanlar.
Şark da böyle maalesef. Ben çok öyle insan tanıyorum. Gündelik yaşıyor. Kendisini satsanız köle diye o kadar para etmez, o kadar borca giriyor. Ve buna bu insanlar borç veriyor. Enteresan. Şimdi Osmanlı cemiyetinde bu gösteriş merakı, bizim şartlı olmaktan kaynaklanan bir mizacımız var. Aşırı abartılı hareketler, gösteriş merakı. Bunlar bizi mahvetmiş. Mesela Osmanlı Devleti'nde sanayi yok. Çünkü sanayi olmamasının sebebi çünkü bizde ham madde yok. Nüfusumuz az, sanayi olsa bunu satacak pazarımız olmadığı için bizde sanayi yok. O zaman biz sanayi mallarını dışarıdan alıyoruz. Ham madde satıyoruz, çok güzel. Karşısında mamul mal alıyoruz. Şimdi o kadar lüks bir yaşantı var ki 17. asır ve 18. asırda. Yani 1600'lerde anlatıyor iktisat tarihçileri. Bu Osmanlı ekonomisinin sonunu getiriyor. Yani bakın sanayiniz yok. Üretilmiş malınız çok az ancak size yetiyor. Ham maddeniz var, ham maddeyi satıyorsunuz. Altın alıyorsunuz. Bu altını mamul mal için dışarıya veriyorsunuz. Paranız kalmıyor. Zaten sizde para az. Para gidiyor. Para olmayan ekonomi ne olur? Çöker. Ve bu aldığınız mallar hayati mallar değil. %70'i lüks, ihtişam malları. Yani kılık, kumaş. Sizde kumaş var. Siz o kumaşı almıyorsunuz.
Beğenmiyorsunuz.
Şimdi ben şu anda mesela yerli malı kullanan şeyine karşıyım. Artık global bir ekonomi var ama 1600'lerde, 1700'lerde öyle değil.
Zaten hep öyle değil mi? İşte Lale Devri'ni anlatanlar, evet, arkasındaki çöküşün izlerini burada aramak
bakın,
lazım.
Bakın fabrika
diyor.
Kurdu Lale Devri. Muazzam para. Fakat o para yok, dışarı gitti. Ama cemiyet olarak bakın, sadece devlet ve padişahlar değil. Cemiyet olarak bunu yaptılar. Siz bunu cemiyet olarak düşüneceksiniz bu çöküntüyü.
Şu anda parayla bakmak aslında o günü anlamak için
çok
yeterli.
Kolay.
Biraz önce verdiğimiz örnek o kadar yaygın ve o kadar gerçek bir örnek ki. Yani aslında evinin türlü ihtiyacı varken, kendisinin sağlık harcamasına ihtiyacı varken insanlar gereksiz şeylere para harcıyorlar. Lükse
eskiden,
para harcıyorlar.
Eskiden böyle kişilere sefih denirdi. Parasını çarçur edenler ve hacir altına alınırdı mahkeme tarafından. Yani 500 liralık yemek yiyor, 500 lirada bahşiş veriyorsa bu adam sefihtir, batar. Hmm. Peki batınca ne olur? Zararı kendisine mi? Hayır, ailesine ve cemiyete. O zaman bunu hacir altına alıp kontrol altına alıyorsun, çocuk gibi. Bir vasit tayin ediliyor, düşünün. Hmm. Çünkü bunlar zararlı insanlar, sadece kendine, cemiyete. Ama bunun önünü alamıyorsunuz, herkes öyleyse. Şimdi bugün insanlara bakın, 3000 yıl önce de insanlar aynıydı. Hmm. Sümer tabletlerinde okuyorsunuz, aynı şey. Annemle hanımım geçinemiyor diyor mesela. Çocuklarımız mabetlere gelmiyor.
Gençler, evet.
Borcumu geri alamıyorum diyor. Ya 4000 yıl önce de aynı hadise. Ne 4000, belki 5000, 4000 sene evvel. Aynı şeyler olmuş. Onun için siz tarihi anlamak için bugünkü insanlara bakacaksınız.
Zaten
değişen
bunun
bir şey
için
yok.
Bakıyoruz.
Evet, aynen öyle. Bugünü anlamak için geçmişe bakıyoruz. Bugüne bakınca da geçmişi daha kolay anlıyorsunuz. Gözünüzde canlanıyor. Para pek çok savaşın sebebidir. Mesela İsa Aleyhisselam'a Yahudilerin karşı çıkmasının çok sebebinden en mühimi paraydı. Çünkü Yahudiler Mescid-i Aksa'da, o zaman Beyt-i Makdis harabelerinde tefecilik yapıyorlardı. Tefecilik Tevrat'a göre yasaktır. Hazreti İsa bunu men etti. Hazreti İsa o zaman Yahudiler içinde aslı hahamdır onun. Yahudilikten gelme. Men etti. Men edince işin içine para girdi. Faiz lobisi. Yani enteresan işler bunlar. Onun için
ama bazı toplumların da parayla bu genetik bağlantısı çok enteresan.
O da işte coğrafya kaderdir hesabı, mesela Venedikliler. Hollandalılar, Yahudiler, bunlar
Portekizliler.
Neden? Bulunduğunuz coğrafyanın şeysi az. Arazisi az, ziraat, hayvancılık yapamıyorsunuz. Ama bu sizi farklı para kazanma yollarına itiyor. Bunun başında ticaret gelir. Ticaret muazzam bir para kazanma yoludur. Yani bazen öyle para kazanırsınız ki aklınız almaz. Bazen de zarar edersiniz. Ama böyle bir yol. Ziraat gibi değil. Yani o sene 10 misli vermez mahsul. 2 misli verir, 3 misli verir. 10 misli vermez. Hayvan yani... doğuracağı belli. Ama ticaret öyle değil. Bir koyup 10 alabilirsiniz, 100 alabilirsiniz, 1000 alabilirsiniz. Misalleri çok bunun. Onun için bu milletler, Portekiz bir daracık bir ülke. Denizcilik yoluyla ticaret yapıp çok para kazanmışlar. Venedikliler küçücük bir memleket. Bütün Akdeniz ticaret onların. Portekizliler vaktiyle, şimdi insanlar Portekiz'in nerede olduğunu bilmez. Vaktiyle Portekiz'e bütün dünyaya hakimdi. Bütün dünyaya.
Deniz yolu. Denizciliğe de yatkın oldular.
Ümit burnunu buldular. Afrika'yı aşağıdan dolaştılar. Hint Okyanusu'na çıktılar. Yavuz Sultan Selim'in İran ve Mısır seferinin şeyi nedir? Sorsanız şimdi Türklere %90'ı der ki toprak kazanmak için. Birazı da der ki Şiilerle mücadele için. Evet doğru ama esas sebep Portekizlerle mücadele. Çünkü Akdeniz'i. Portekizler bütün Hint Okyanusu'nu sarmışlar. Akdeniz'i ele geçirmeleri an meselesi. Yani. Akdeniz Venediklerin elinde. An meselesi. Ne olur Osmanlı kıskacın içinde. İran Şahı diyor ki Portekizlere ittifak yapalım Osmanlı'yı bitirelim. Memlüklerin de onlara cevap verecek hali yok. Kızıldeniz'e girmişler sahilleri bombalıyorlar. Memlükler geri kalmış bir ortaçağ devleti. Yavuz Sultan Selim çok stratejist bir lider. Ve muazzam bir yeri vardır Türk tarihinde, dünya tarihinde. Hep Portekizler. Şimdi Portekiz küçük ama o zaman para için. Venedikler, o küçük devlet. Bütün Akdeniz ticaret onların elinde. Cenevizliler, küçücük bir devlettir Cenova. Kırım'da üstleri var. Bizim Amasra, Manisa'nın Alaşehir, Ceneviz kolonisiydi. Ticaret kolonisi. Onlar elindeydi. Galata, bugünkü Galata, Neriz'in elindeydi. Para için geldiler buraya. Para için insanlar ülkelerini bırakmışlar, buralara gelmişler. Tonelere gitmişler, para için.
Tabii bu paranın dolaşımını da ciddi anlamda katma değer katmışlar.
Ve Yahudiler. Yahudilerin zengin olma sebebi daha farklı, sosyal. Onlar azınlık yaşadıkları için bulundukları yerde devlet adam olamazlar, matbaa kuramazlar, okul açamazlar, ziraat yapamazlar, köylere yerleşemezler. Yapacakları tek şey var, ticaret. Ve Darül Harp'te, yani Yahudi şeriatının tatbik edilmediği yerlerde faiz haram değil onlara. Bundan dolayı tevecilik yaparak da çok para kazanmışlar.
Bankacılık adı
bankacılık
altında,
onun için evet. O Venedik ve Yahudilerin işidir.
Şimdi böyle baktığınızda tarihi olaylara aslında bizim işte bir Sırp prensinin bir Sırp'ın bir prensi öldürmesiyle başladığını düşündüğümüz savaşların aslında başka sebepleri olduğunu
evet.
görüyoruz.
Şimdi hayatta kalabilmek için size düşmanların size saldıran düşmanları engellemeniz lazım. Bu düşmanlar size niye saldırıyor? Bir, dini sebepleri var. Ama daha çok iktidar mücadelesidir. Peki iktidar mücadelesinin altında ne vardır? Bir insan nasıl iktidar olur? Parayla. Ve veya
orada,
para kaynağıyla.
Orada kalması da paraylıdır.
Para
değil mi?
Kaynağıyla.
Bir yere geldiğinizde.
Araziyi alırsanız arazideki mahsuller sizin. Arazinin üzerinde çalışanların kazandıklarından vergi alacaksınız. Para. Para var bu işin içinde. Para var. Yani savaşlardan siz hatırı sayılır para kazanıyorsunuz bir yer fethederseniz. Veya ham madde ihtiyacı. Niye sömürgecilik başladı? Ham madde için. Sonra ganimet alıyorsunuz. Düşmanı yendiğiniz zaman düşmanın hazinesi size geçiyor. Bu kadar basit. Ama bunun şöyle bir riski de var. Kaybederseniz bütün savaş masrafları sizden çıkıyor. Ayakta kalırsanız tamamını kaybetmeniz de muhtemel. Şimdi çok güçlüyseniz, idealleriniz de sizi motive ediyorsa, işte Osmanlıların yaptığı gibi, bütün Avrupa önünüzde diz çökmüş ve hazine sahibi olmuşsunuz. Peki sonra ne olmuş? Yavuz Kanuni Sultan Süleyman devri altın çağ olarak anılır.
Hazinenin
açık verdiği evet. devir o devir. İlk defa Osmanlı hazinesi onu niçin? Macaristan'ı fethetmiş. Lüzumlu muydu? Evet lüzumluydu. Emniyet için lüzumluydu. Zengin mi? Evet zengin. Fakat harcadığınız para o kadar çoktu ki. Şimdi insanlar hayal alemindeler. Bir orduyu İstanbul'dan alıyorsunuz. 1000 kilometre öteye götürüyorsunuz. Bunu yemesi, içmesi, konaklaması.
İki kişi kol kola verip yürüyerek gitmiyor zaten.
Gitmiyor bunlar evet öyle değil. Bunlar hep para. Hep para. Devamlı para lazım buna.
Şuna benziyor. Bir araba alıyorsunuz. Cebinizden dünya kadar para çıkıyor. Ama diyorsunuz ki ayağımı yerden kesse taksiye binemeyeceğim. Ama sen taksiye belki de 10 senelik taksi parayı birden veriyorsun.
Veya bankadan kredi çekiyorsunuz. 5 kuruş para vermedim diyorsunuz. Halbuki ödeyeceksiniz. Daha vereceksin. Yani. Şimdi bunun gibi savaşlar çok maliyetlidir. Evet getirisi çoktur ama maliyetlidir. İşte Osmanlı Devleti'nin 16. asırdan itibaren yani Kanuni Sultan Süleyman itibaren giriştiği savaşlar ki bunların büyük bir kısmı zaruri savaşlardı. Bir kısmı taviz verilerek önlenebilirdi. Fakat bir imparatorluktan da taviz vermesini beklemek kolay değildir. Şimdi ben Sisi'yi seyrediyorum. Orada Franz Joseph, ben imparatorum diyor. Veremem taviz diyor. Savaşırım diyor. Neyse o çıksın diye. Yenildi. Ve o vermem dediği tavizleri savaşla verdi.
Tavizin sonu yok da o yüzden. Yok.
Evet, haklı adam. Evet. İmparator çünkü bu. Ama mübarek gene verdin. 15 bin kişi öldü. O tavizin benzerini verdin. Ama tabii bir de insanın şeref ve haysiyeti var. Tarihi gelenekler var. Yüklediği sorumluluk var.
Şimdi para konusunda belki taviz verin, belki taviz veriyor, belki başka şeyler veriyor ama parasını zor veriyor. Bir de öyle bir durum söz konusu toplumlar
para
için.
Para zor. Demiş ya, can değil ki veresin demiş.
İstediğin can para değil ki demiş, vereyim. Evet. Şimdi biraz İkinci Dünya Savaşı'na bakmak istiyorum, Avrupa'ya ve aslında buradaki İkinci Dünya Savaşı şartlarını besleyen para ilişkisine. İkinci Dünya Savaşı aslında Avrupa'nın yeniden ayaklanma, yeniden ayağa kalkma dönemi. Yani bu dönemde bir yandan sanayileşme, bir yandan silah yatırımları, bir yandan otomobil, yani teknoloji yatırımları yapılırken bütün bunların aslında bir zümrenin elinde toplanması. Bunun da kaynağının aslında o zümrenin elindeki para kaynakları olması Avrupa'nın göbeğinde Hitler gibi bir güç doğuruyor.
Evet, şimdi para her zaman bir güç ama eskiden siyasilerin elindeydi para. Yavaş yavaş artık aydınlanma, Rönesans'tan itibaren siyasi otorite dışında da para birikmeye başladı. Bunun sebebi keşiflerdir. Keşifler yoluyla Amerika'dan Avrupa'ya altın gümüş aktı. Bu sermaye birikimi hasıl etti. Bu sermaye birikimi sanayi inkılabını doğurdu.
Aslında
sanayi
inkılabı sömürgeciliği. Altında da oradaki altın kaynakları
tabii,
değil mi?
Yani Eldorado. Eldorado altın ülkesi. Altına hücum filmi bile var biliyorsunuz. Muazzam altın madenleri var. Çok ucuza elde ediliyor. Ve bu bankacılığı zaten vardı orta çağda, bankacılık Müslümanlardan öğrenmişlerdi, bunu geliştirdiler. Biliyorsunuz bu sanayi için kredi lazım, kredi açtılar, faizi kredi doğdu, faiz Hristiyanlıkta haram, onun kiliseden fetvasını aldılar. Yani şey olursa, borçlu olursa haram ama şeyde kredi ortaklık demektir falan dediler ve böylece dediğiniz gibi sizin Avrupa'da çeşitli aileler, bankacı, esas olarak bankacı aileler. Sonra sanayici olmaya başladı. Çünkü zamanla sanayi ve bankacılık birleşti.
Çünkü yatırım yapabilmek için paraya ihtiyacınız
evet,
var.
Evet, şimdi de Türkiye'de iş adamlarının her birinin bankası olduğu gibi. Onlar da bankayı, işte Rothschild'ler bunun en meşhur örneğidir.
Onu
adam
bir
Avusturyalı bir aile, konuşuruz. Avusturya'da var, Hollanda, her yerde adamı var. Şimdi bu devirde parada bir değişiklik oldu. Şimdi o zamana kadar para altın ve gümüştü. Dolayısıyla parayı taşıyan kişiler istikrarlı bir haldeydi. Kağıt para diye bir şey ortaya çıktı. Kağıt paranın aslında tarihi çok eskidir. Kubilay Han ilk defa kağıt parayı bastırdığı söyleniyor. Adı Çav, mukavva parçaları. Üzerinde Kubilay Han'ın mührü var, para miktarı var. Bununla alışveriş yapılıyor. Bu şu demek, yani sen bunu bana getirdiğin zaman bu çavı hükümete, ben onun karşılığını vereceğim. Yani bir para. Mesela sana maaş olarak 10 çav veriyor. Diyelim ki 10 çav işte şu kadar gram altına muadil. Siz o çavlarla alışveriş yapıyorsunuz. Böyle dolaşıyor cemiyette. Devlet onun karşılığını veriyor. Aynı bugünkü kağıt paralar gibi. Fakat çok şey görmüyor. İltifat görmüyor. Bir de eskiyor tabii paralar. Yıpranması, yanması kolay. Bir de İslam dünyasında böyle bir kağıt para teşebbüsü var. Azerbaycan'da 14. asırda Selçukluların yıkılmasından sonra yaşamış bir Muzafferi Din hanedanı var. Muzafferiler, Kürt hanedanı onlar, yanlış hatırlamıyorsam. Onlar ilk defa kağıt para basmış. Onlardan bir hükümdar İzzettin Muhammed. Fakat o da itibar görmemiş. Hatta öyle bir hal olmuş ki ayaklanma çıkmış ve hükümdarı öldürmüşler. Yani kağıt para teşebbüsü hükümdarın ölümüne sebebiyet vermiş. Hükümetler altın gümüş dışında bakırdan, nikelden de para basmışlar. Küçük şeyler almak için. İşte orada devletin otoritesi. Yani bu parayı ben basıyorum. Normalde bu bakırın kıymeti bu kadar değil. Ama getirdiğin zaman bana, ben onun karşılığında sana altın gümüş vermeyi taahhüt ediyorum dediniz mi, itibar bir kıymet kazanıyor bakır. Ağırlığının dışında. Yani
var olan devlet, değerini, evet.
Devlet kefil. Çünkü devlet basmış onu. Basarken de aradaki farktan emisyon kârı değil, bir gelir sağlıyor. Dolmabahçe Sarayı öyle yapılmıştır. Millet bilmez bunu. Borçla yapıldı zanneder. Devletin para basma karşılığı aldığı emisyon parası Dolmabahçe Sarayı'nı finanse ediyor. O kadar bazen çok yekün tutabiliyor. Şimdi bir de cam paralar var. Sencat. Sencat-ı züccaciye. Emevilerin son zamanlarında, Abbasiler zamanında uzun zaman bu basılmış. Cam biliyorsunuz Orta Doğu'da Abbasiler ve Emevilerde çok yaygın kullanılıyor. Camdan paralar yapıyorlar çeşitli şeylerde ama daha çok böyle silindirik ve ucu yuvarlak, ona bir şey deniyor. Kadınlar kolye falan takar. Onun şeklinde yapılıyor. Üzerinde işaretler var. para olarak geçiyor. Ben bunu şeyde Londra'da bir müzemde görmüştüm. Yani orada epey bir bunlardan toplamış koleksiyonlar İngiltere'ye vermiş. Yani camdan bile para basılmış. Ama
önemli olan onun, sizin ona verdiğiniz değer.
Evet, devlet buna değer veriyor mu veriyor. Karşılığını alıyor mu alıyor. Ama tabii dediğim gibi bu kaypak bir değer. Onun için küçük şeylerde kullanılıyor. Yani büyük şeylerde kullanılmıyor. Ama devlet 19. asra gelindiğinde artık liberal ekonomi, devletin güçlenmesiyle yavaş yavaş kağıt para basılmaya başlamıştır. Amerika'da, Avrupa'da kağıt
i̇şte
para.
İşte zannedilenin aksine bu belki de bir süre sonra devlet eliyle değil.
Tabii tabii.
Kurumlar eliyle.
Kurumlar basıyor aslında ama devlet şeysi var arkasında. Yani devletin çıkarttığı bir tahvil gibi düşünün bunu.
Merkez bankalarının evet. Arkasındaki güç.
Tabii o merkez bankaları devletin değildir. Yani devlet ekonomiye yön verir ama devlet orada ortaktır.
Zannedildiği gibi değil mi?
Devlet orada ortaktır.
Biz öyle zannederiz.
Hayır, devlet orada ortaktır. Çünkü siz global sermayeye dahilseniz merkez bankanız da başkalarının bulunması mecburidir. Şimdi bunlar para basıyor. Para ne demek? Kağıt para. Karşılığında şu kadar altın var. Mesela 1 lira, 1 Türk lirası basıyorsunuz. Bunun karşılığında şu kadar gram altın devletin kasasında var. Siz gidip de bu parayı devlete gösterdiğiniz zaman, verdiğiniz zaman devlet size karşılığında o kadar altın para ödüyor. Mantığı budur. Çok güzel. Çünkü altın taşımak zor, çalınabilir, güvenilir değil falan. Bu böyle bir... Ama tabii bir müddet sonra ekonomi bu. Öyle bir hal alıyor ki insanlar kağıt para kabul etmek istemiyorlar. Bu sefer kağıt paranın değeri düşüyor. Mesela Osmanlı Devleti'nde kağıt para 1915'te basıldı. Ve maaşlar böyle verildi. Bir anda ekonomi, savaş ekonomisi olduğu için değeri düştü. Bir kağıt para, bir altın Osmanlı altınıdır. Vahidi kıyasi odur. Osmanlılar'da Osman Gazi ilk defa gümüş para bastırdı. Fatih Sultan Mehmet altın para bastırdı.
Para basmak aynı zamanda
devlet imtiyazıdır.
Evet. Ve o
hakim olmak
ve gelen padişahın da her padişah tabii, kendi adıyla para bastırdığında
tecrid-i sikke derler ona. Her padişah tahta çıktığı zaman herkes elindeki paraları götürür darphaneye. Yeni padişahın tuğrasıyla para basılır. Osmanlılardan bahsediyorum. Bunun karşılığı cüzi bir ücret alınır. Bu kaidedir. Eski padişahın tuğrasıyla alışveriş yapmanız kolay değildir. Yani ceza alabilirsiniz. Bir Osmanlı lirası 7,2 gramdır. Onun için gavur parasıyla 5 para etmez derler. Çünkü gavur parası bu kadar kıymetli değil. Bir Osmanlı lirası 7,2 gram. Şimdi Cumhuriyet altının ağırlığıdır, Reşat altının ağırlığıdır. Bir Osmanlı altını 5 mecidiyedir. Her bir mecidiye gümüş para, büyük kalın bir paradır. Bir altın alır. 7'ye 1'dir ağırlığı. Şimdi düştü. Şimdi gümüş çok kıymetsiz. 40, 50, 60'da bir belki. Yani 1 gram altın 60-70 gram gümüş şimdi. Ama o zaman 1 gram altın 7 gram gümüş alıyordu. 1'e 7 idi. Ve 1 lira 100 kuruştur. 100 kuruştur. 40 1 kuruş 40 paradır. Para eskiden kullanılırdı. 1 para 3 puldur. Paramız pul oldu tabiri. Yani en düşük para puldur. Filiz de derler buna. Kağıt para ortaya çıkınca devletler büyük bir rahat ekonomiye el koydular. Bu sayede. Yani enflasyonu devlet eliyle gerçekleştirdiler. Ama bundan da beteri varmış. 1971 senesinde devlet artık dedi ki ben şey koymayacağım. Kasama altın koymayacağım. İtibar. Benim itibarım bu. Karşılıksız basmaya başladı. 1971'den itibaren Amerika başladı. Sonra bütün ülkeler şu anda devlet itibarını kullanarak para basmaktadır. Kağıt para. Ve bu tabii onun ekonomideki nazım rolünü büyük ölçüde güçlendirmektedir. Ama tabii vatandaş için de negatif neticeler doğurmaktadır.
Sanal paraları konuşamadık bile.
Ona da sıra gelir
ona
inşallah.
Ona da inşallah konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.